Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Sat kıskançtır, ben ondan kıskancım. Allahsa benden de kıskançtır hadisiyle devam ediyoruz Mesnevi okumalarına. Ey alçak adam! Sen onu hor gördün çünkü çok ucuz aldın. Ucuza alan ucuza verir. Çocuk birinciyi bir somuna değişir. Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki evvelkilerin de sonrakilerin de aşkları ona karışmıştır. Ben o aşkı kısaca söyledim. Hepsini anlatsam hem dudak yanar hem de dil. Leb dersen maksadım lebi deryadır. La dersen muradım illadır. Fazla tattan dolayı yüzüm ekşidi. Fazla sözden dolayı sükût etmekteyim. İsterim ki tatlılığımız yüzümüzün ekşiliğiyle iki cihandan da gizli kalsın. Bu söz her kulağa girmesin. Onun için binlerce sırdan ancak birini söyledim.
Evet Sümeyra Hanım, bu okuduğumuz bahis biliyorsunuz işte tüccarla dudu kuşunun hikayesi arasında söylenmiş sözler. Mevlana Hazretleri bu hikayeler arasında temel özelliği şuydu, hatırlayınız. Bir hikaye anlatıyor ve bu hikayenin arasında aslında asıl söylemek istediklerini söylüyordu ve asıl derslerini orada veriyordu. Bu yüzden de Mevlana'da asıl önemli olan, Mevlana'nın Mesnevisinde asıl önemli olan şeylerin hikayelerin arasında söylemiş olduğu hikmetli sözler olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Daha önce de aslında defalarca hatırlattık ama bunun bilinmesinde fayda var. Çünkü bu çok önemli bir şey Mesnevi anlamamız bakımından. Ama bu okuduğumuz metne geri dönecek olursak, Mevlana Hazretleri burada ey alçak adam sen onu hor gördün çünkü çok ucuza aldın. Ucuza alan ucuza verir. Çocuk bir inciyi bir somuna değişir ifadesiyle aslında münafıklardan bahsetmiş oluyor. Şimdi münafıklık tarihin her döneminde var olan bir insani davranıştır. Ve Hazreti Peygamber döneminde de yaşanmış bir problem olarak karşımıza çıkar. Başka zamanlarda da bir problem olarak karşımıza çıkar. Aslında normalde gündelik hayatta da biz bununla karşı karşıya kalırız. İnsanlar her zaman inandıkları gibi olmazlar ya da her zaman kendi özlerini ve inançlarını dışarıya göstermezler. Başka türlü de davranırlar. Ancak biz özelde İslam münafıklıklarına baktığımız zaman bunların Medine'de ortaya çıktıklarını görüyoruz. Mekke'deyken münafıklık söz konusu değil. Çünkü Mekke'de davetin zorluk süreci yaşanıyor ve o zorluk sürecinde insanlar gerçekten inandıkları için zorluğa katlanıyorlar. Yoksa o zorluklara inanmadığınız takdirde katlanmanız mümkün değildir. Hani yapmacık bir şeyle, rolle o zorluklara girişemezsiniz. Hazreti Peygamber'in yanında bulunamazsınız. Ama ne zaman ki Mekke'den Medine'ye hicret edilir ve Medine'de Hazreti Peygamber ve Müslümanların bir kendi yönetimlerini, kendi toplumlarını oluşturma imkanı söz konusu olur. İşte orada münafık davranışları ortaya çıkıyor ve ilk karşımıza çıkan münafık davranışları olarak da Arabilerin kendilerini Müslüman göstermek gibi bir faaliyetleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Arabi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in tabiridir. Hucurat Suresi 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Allah. Arabiler iman ettik diyorlar. Onlara de ki henüz inanmadınız. Lakin iman kalbinize yerleşinceye kadar teslim olduk deyin. Yani Müslüman olduk deyin. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz amellerinizin değeri zayi olmaz. Allah gafur yani bağışlayan ve rahimdir yani merhametlidir. Şimdi Medine'de bir durum ortaya çıkıyor ve Müslümanların kendi devletleri ortaya çıkıyor ve bu devletler insanlardan bir takım yükümlülükler de istiyor, vergiler de topluyor. İşte bunlardan kurtulmak ve devletin getirmiş olduğu imkanlardan faydalanmak maksadıyla göçebe Araplar, Arabi dediğimiz göçebe Araplar, Bedevi Araplardır. İnanmadıkları halde bu vergilerden kurtulmak ve bir yeni ortaya çıkmış güç karşısında gücün yanında yer almak ve ondan nemalanmak maksadıyla inandıklarını söylüyor. Allah ise onlara henüz inanmadıklarını, imanın kalplerine yerleşmediğini, bu yüzden de Müslüman olduk, yani teslim olduk demelerini istiyor. Biz normal hayatımıza baktığımız zaman da bu problemle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Medine'de münafıklar ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor? Çünkü onlar İslam'ın zorluklarını yaşamamışlar. Hazreti Peygamber'in tebliğinin aşamalarında, zorluk aşamalarında bulunmamışlar. Dolayısıyla aslında insanı bir şeye inandıran husus aslında daha çok zorluklardır. Ya da inancınız sizi zorluklara dayanmaya ve tahammül etmeye doğru iter. Ve bu aslında birbirine iten iki güç gibidir. İnancınız sizi zorluklara tahammül etmeye iter. Zorluklara tahammül ettikçe de inancınız artar. Ama münafıklar ortaya çıktıklarında bu zorluklara dayanmadıkları için, ucuza elde ettikleri için, Mevlana öyle söylüyor. Mevlana da böyle bize anlatmaya, basit olarak anlatmaya böyle çalışıyor. Ucuza aldıkları için de ucuza satıyorlar. Gerçekten de Allah'a inanmak ve Allah'ın istediği biçimde bir hayat sürdürmek aslında çok önemli bir şeydir. Ve insan için menfaatiniz, insan için özellikle ukrevi menfaati sağlayacak bir durum söz konusudur. Bu yüzden de Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hep şöyle ayetlerle karşılaşırız. Ticaret gibi isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim bunu. Mesela diyor ki Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında onlardan satın almıştır diyor. Yani satın alma tabirini kullanıyor. Ama insanlar ucuza elde ettikleri şeylerin kıymetini bilmezler. Bizim hayatımızda da hep böyle değil midir? Kolayca elde edilen şey bizim zihnimizde ya da bizim kalbimizde çok önemli yer tutmazlar. Kolayca onu sarf edebiliriz ama bir şeyi zor elde ettiğimiz zaman onun peşinde dururuz ve arkasında dururuz ve o aslında bizi mutlu eder. İnsanlar kolay bir şeyi elde ettiklerinde çok da mutlu olmazlar ama zor bir şeyi elde ettiklerinde gerçek mutluluğa ise ulaşırlar. Kolayca elde edilen şey kıymetli olsa bile onun kıymetini bilmeyip kolayca elden çıkarabilirler. İşte Mevlana Hazretleri Müslüman toplum içerisinde olan bazı insanların, münafıklık yapan bazı insanların durumunu anlatmak üzere bize bu beyitleri söylüyor. Ve o şöyle ifade ediyor. Diyor ki bu rahat ortamında ortaya çıkmış olsak bile, biz rahatlık döneminde gelip Müslüman olmuş olsak bile şöyle dememiz lazım. Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki evvelkilerin de sonrakilerin de aşkları ona karışmaz. Karışmıştır. Yani evvelkilerin çektiği zorlukları çekmiş gibi kendinizi hissetmeniz gerekiyor. Ben mesela bu bizim eski camilerimiz vardır. Tarihi camilerimiz vardır. Yeni yapılmış bir camiye gittiğinizde orada bir namaz kıldığınızda orada elde edeceğiniz huşu ile, orada elde edeceğiniz haz ile tarihi bir camide namaz kıldığınızda elde ettiğiniz haz arasında ve huşu arasında çok büyük farklılıklar var. Ben zaman zaman bunun üzerinde düşünmüştümdür. Yani neden dolayı biz eski tarihi camilerimizde böyle büyük bir haz alıyoruz ibadetimizden, namazımızdan büyük bir huşu duyuyoruz, zevk alıyoruz ve ondan müthiş bir mutluluk elde ediyoruz da yani yeni yapılmış tarihi olmayan bir camide bu mutluluğu yakalayamıyoruz diye düşündüğümde vardığım sonuç şudur. Tabii en doğrusunu Allah bilir ama benim kanaatim odur ki burada belki Allah'ın nice sevgili kulları ibadet etmiştir. Belki onların ruhaniyetleri ve maneviyetleri bu camilere sinmiştir. Ve biz işte burada Mevlana'nın sözünü ettiği gibi biz öyle bir aşka tutulmuşuz ki bizden öncekilerin de ve belki sonra gelecek olanların aşkını da içerisinde barındırıyor. Ve gerçekten biz bu yerlerde baktığımız zaman, tarihi yerlere baktığımız zaman ya da işte türbelere gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Müthiş bir mutluluk ve haz alıyoruz. Sebebi ne? Bizden öncekilerin de yaşamış oldukları o şeyler, manevi duygular aslında bize de sirayet ediyor. Bu sebeple inandığımız takdirde böyle bir inanca sahip olmamız lazım. Yüzeysel bir inancın peşinde olmamamız lazım. Ve yüzeysel bir inancın ve yeri geldiği zaman imanın gereklerini yapmamanın Mevlana Hazretleri'nin dilinde o işi ucuza satın almak ve ucuza vermek olarak değerlendiriliyor. Hakikaten de bu iş biraz böyledir. Ve Mevlana Hazretleri başka bir mevzuya dalarak bize diyor ki ben diyor dersem le bir deryayı, la dersem de muradım illadır söylüyor bize. Mutasavvıflarımızın meramlarını anlatmak için zaman zaman şiir söylediklerini, zaman zaman sohbet ettiklerini görürüz. Ama bunların bir dili vardır. Kendi aralarında kullandıkları bir dil vardır. Mecazi bir dil kullanırlar. Eğer o mecazi dili bilmezseniz, onların anlattıkları şeylerin, kullandıkları kelimelerin zahir anlamlarının dışındaki anlamlarını bilmezseniz, neyi kastettiklerini anlamazsanız, bu takdirde söylemiş oldukları sözlerin zahirlerini anlarsınız ki o size hiçbir şey kazandırmaz. Bugün Türkiye'de Mevlana Hazretleri'nin mesnevisini okuyup da ondan istifade etmeyen, hatta bunda bir şey yok, bu hikayeden ibaret diyen insanların aslında temel problemi budur. Ben de doğrusu önceki yıllarda, özellikle gençlik yıllarımda Mesnevi ilk alıp okuduğumda bir şey görememiştim. Ve uzun yıllarda bir şey görememiştim. Ne zaman ki şarihlerin ondaki yöntemleri anlattıklarında, ondaki beyitlerin ne anlama geldiğini anlattıklarını okuduğumda meselenin başka türlü olduğunu çıkarmış oluyor. İşte Mevlana Hazretleri burada onu da söylemiş oluyor. Leb aslında kıyı demektir ve Mevlana diyor ki ben leb diyorsam deryanın kıyısını kastediyorum demektir diyor. Ve ben la dersem la hayır demektir. Ben diyor la dersem diyor oradaki kastım ve maksadım illadır. Yani hayır değildir. Bilakis var olanı anlamaktır illada. Zaten biz İslam dininin bir işte bayrak haline getirdiği bir tek cümlesi vardır. La ilahe illallah. Ve biz la dediğimiz zaman la der demez Müslüman zihni bizi hemen illaya da götürür. Yani illallah'a da götürür bizi. Birisi nefi değil, birisi ispattır. Hemen olumsuzdan ispata doğru gitmeniz gerekiyor. İspata gitmemişseniz la diye kalmışsanız, yani olumsuzlukta kalmışsanız siz İslam düşüncesine ve İslam inancına vakıf olamamışsınız demektir. İşte Mevlana Hazretleri de burada kendisini dinleyen, sohbetine katılan ya da kitaplarını okuyan insanların neyi kastettiğini anlaması için mecaz diline sahip olması gerektiğini de bize burada ifade etmiş oluyor. Ve tabii nakledilen bir hadis-i şerif de vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah'tan bize şöyle bir nakilde bulunuyor. Diyor ki ben Resulullah'tan iki ilim öğrendim. Bir tanesi size aktardım. Bir tanesi de kendimde tuttum. Size aktarmadım. Eğer aktarmış olsaydım hem benim dilim hem de dinleyenlerin kulakları yanardı diyor. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman aslında bunu da orada görüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Allah bize evrende olan ve kendinde olan bütün sırları anlatmıyor zaten. Sadece kendisini bizim anlayabileceğimiz kadarını anlatıyor. Kur'an-ı Kerim o dönemde de bugün de yaşayan insanların kainatta Allah'ın bizatihi kendi zatında ve sıfatlarında var olanların sadece bizim anlayabileceğimiz kısımlarını anlatıyor. Belki tamamını anlatsaydı anlamayacaktık ve böyle şey olur mu diye itiraz edecektik. Nitekim az bir kısmını anlatmış olmasına rağmen insanlara bakıyoruz. Yine de onu inkar ettiklerine de şahit oluyoruz. Bu yüzden Mevlana Hazretleri işin sonuna doğru diyor ki fazla tattan dolayı yüzümü ekşittim, yüzümü ekşidi. Fazla sözden dolayı sükut ediyorum. Yani gerçekten de şimdi insanlara bakıyorsunuz, ekşi bir şey yediğiniz zaman yüzünüz ekşir. Ama tatlıyı fazla kaçırdığınızda da aslında bu sefer yüzünüz ekşir. Çünkü bu sefer de boğazınız yanar. Ve Mevlana Hazretleri de başka mutasavvıflarımız da bizim genel olarak kendilerini aslında pek açık etmek istemezler. Bu yüzden de sırlarını ya da bilgilerini özellikle anlamayacak insanların bulundukları mekanlarda, topluluklarda çok fazla dile getirmezler. Bu yüzden de bildiklerinin tamamını anlatmazlar. Ve Mevlana Hazretleri bu bölümü şöyle bitiriyor. Diyor ki bu söz her kulağa girmesin. Onun için binlerce sırdan ancak birini söyledim diyor. Ve gerçekten de bu sadece Mevlana Hazretleri'nin kendi icat ettiği bir şey de değildir. Kendi yaptığı bir şey değildir. Kendi bulduğu bir şey de değildir. Mevlana Hazretleri de bunu miras olarak alıyor. Nerede miras olarak alıyor? Kur'an-ı Kerim'den miras olarak alıyor. Ve Hazreti Peygamber'den miras olarak alıyor. Bu İslam'ın bir geleneğidir. Bir İslam'ın sünnettir. Hazreti Peygamber diyor ki insanların anlayabileceği kadar anlatın diyor. Birisine bir şey anlatacağınız zaman anlayabileceği kadar anlatmanız gerekiyor. Daha fazlası o insana zarar verir. Şöyle düşünün. Yani bir ilkokul öğrencisine matematiği yeni öğrenen bir öğrenciye toplama, çıkarma ve çarpmayı bir yeni öğrenen bir öğrenciye siz derin matematikten, üst matematikten ne yapmasınız bahsedemezsiniz. Cebirden bahsedemezsiniz. Algoritmadan bahsedemezsiniz. Öyle olursa da zaten bir şey anlamayacaktır ve kavramayacaktır. Bu yüzden de onların anlayabileceği kadar konuşmak lazım. Mevlana Hazretleri bunu da dile getirmiş oluyor ve buradan itibaren de başka bir bahse geçiyor.
Evet. Hazreti Peygamber'in saat çok kıskançtır, ben saattan daha kıskancım, Allahsa benden de kıskançtır, kıskançlığından dolayı bütün kötülükleri haram etmiştir hadisi şerifinin izahı. Hak kıskançlıkta herkesten ileri gittiği içindir ki bütün alem kıskanç oldu. O can gibidir, cihan beden gibi. Beden iyi kötüyü canın tesiriyle kabul eder. Kimin namazında kıblesi Kabe ise onun iman tarafına gitmesine şaşılmaz. Padişaha israfçı başı olan kişinin ticarete girmesi ziyankarlıktır. Padişahla birlikte oturan kimsenin padişah kapısında oturması ahmakkarlıktır. bir kimseye padişahın elini öpmek fırsatı düşer de o ayağını öperse bu ayıptır. Ayağa baş koymak bir yakınlıksa da el öpme yakınlığına nispetle düşkünlüktür. Padişah birisi yüzünü gördükten sonra başkasına meylederse kıskanır. Allah'ın gayreti buğdaya benzer. Harmandaki saman da insanın kıskançlığıdır. Kıskançlıkların aslını haktan bil. Halkın kıskançlığı Tanrı kıskançlığının eseridir.
Evet. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin en önemli özelliği ve belki de en üstün tarafı bizim normal gündelik hayatta insani davranışlardan birisi olarak gördüğümüz ya da insan psikolojisinden birisi olarak gördüğümüz hadiseleri alır ve bunun aslında neyin temeli olduğunu bize izah eder. Ve Mevlana Hazretleri de kıskançlık bahsini açıyor ve burada kıskançlığın neden ileri geldiğini anlatma istiyor bize. Gerçekten de bakıyoruz hayatta daha çocukken, şimdi çocukların oyunlarını seyredin. Çocukken çocukların oyuncakları vardır ve beraber oynarlarken çocuk kendisine alınan oyuncağı ne yapar? Kendi arkadaşından, kardeşinden, beraber oynadığı çocuktan kıskanıverir. Ve insanlara bakıyoruz işte insanlar kendi eşlerini ya da beylerini ne yaparlar? Kıskanırlar. Kendine ait olan şeyleri başkaları tarafından kullanılmasına pek razı olmaz. Kimisinde azdır, kimisinde çoktur. Kimisinde belki aşırı gider, başka istikametlere doğru gitmesine, hastalık derecesine ulaşmasına sebep olur. Kimisinde normaldir, kimisinde daha azdır, kimisinde daha fazladır. Ama özü itibariyle kıskançlık diye bir duygu bütün insanlarda müşterek olarak vardır. Ve Mevlana Hazretleri bu kıskançlık hadisesinin neye sebep olduğunu, yani neden böyle olduğunu ya da kıskançlığın neden ileri geldiğini anlatmak üzere bize bir hadis-i şerifi ve bir ayet-i kerimeyi burada zikretmiyor ama bu hadis-i şerif Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu, o giriş kısmında okumuş olduğunuz saat kıskançtır, ben ondan kıskançım, Allah da benden kıskançtır sözünün şu ayet-i kerimeden sonra söylendiğinde ifade etmekte fayda var. Şimdi namuslu kadınlara zina isnat edip 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun ve onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin diyor Nur suresi 4. ayet-i kerimesinde. Çünkü toplumda bir düzen ve ahenk vardır. Toplumun düzen ve ahengini ancak cezalarla sürdürmek mümkün. Cezalarla karşılamak mümkün. Çünkü her insan kurallara uyan insan değildir. Her zaman kurallara uyan insanlarla karşılaşmıyoruz. Toplumun kendine ait kaideleri vardır, kuralları vardır, hatta kanunları vardır. Ama insanların bir kısmı, hepimiz buna şahit oluyoruz, bu kuralları ve kaideleri, hatta kanunları ne yapabiliyorlar? Çiğneyebiliyorlar. Bu insanların da bir cezasının olması lazım. İşte burada Allah da Medine'ye hicret ettikten sonra toplumda zina edilmesini hoş görmüyor. Gayrimeşru ilişkileri hoş görmüyor. Çünkü bu aslında toplumun düzeninin bozulmasına sebep olan bir şeydir. Ve bugün dünyada görüyoruz. Yani Amerika'da her yıl 15 bin civarında insan öldürülüyor, cinayet işleniyor. Ve bu cinayetlerin önemli bir kısmı da işte bu kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kadın erkek kıskançlığından kaynaklanıyor. Günümüzde de görüyoruz. Başına gelmeyen insanlar burada cezanın hafif olmasını istiyorlar. Ama iş kendi başına geldiği zaman televizyonlardan ben bakıyorum, seyrediyorum. Kendi başına geldiyse bu defa feryadı figan ediyor ve hatta ona cezaların en ağırının verilmesini istiyor. Şimdi o bizim Anadolu'da bir meşhur tabir var. Yani diyorlar işte bize doktoru değil de eşekten düşmüşü getirin diyorlar. İnsan başına gelmedikten sonra nasıl bir tepki vereceğini bilemiyor. Ve başkasının başına geldiğinde onu çok normal bir şey zannediyor ama kendi başına geldiği zaman içerisindeki gerçek yaratılışındaki gerçekten yaratılışına yerleştirmiş olan duyguları bu defa tezahür ediyor. İşte bu ayet-i kerime geldiğinde Sa'd bin Übade sahabidir. Diyor ki yani şimdi diyor ben diyor hanımımı diyor böyle bir şey üzerinde yakalamış olsam 4 şahit getirinceye kadar onlar işlerini halledip kalkıp gideceklerdir. 4 şahit getirmeksizin de desem ki bunu açığa vursam, gidip şikayet etsem böyle böyle yapıyorlar diye bu defa yalancılıkla itham edileceğim. Bu durumda ne olacak diye bir sezlenişte bulunuyor. Bunun gibi Sa'd bin Ubade gibi başka bir sahabi daha var. O da aynı şeyi söylüyor. Bu aslında biraz beklemiyorlar. Ayetin geri kalan kısmı var. Ayetin yani sonradan ikinci ve üçüncü ayetler geliyor ve o ayetli kelimelerde de diyor ki yani eğer 4 şahit getiremeyecekseniz Allah'ı şahit tutarak 4 defa karşılıklı olarak birbirlerinize ne yaparsınız? Birisi eğer bu suçu isnat ediyorsa hanımına ya da beyine o Allah'ı şahit tutarak yemin edecek. Diğeri de yapmadığını iddia ediyorsa O da Allah'a şahit tutarak yemin edecek ve bu durumda ayrılmalarına cevaz verilmiş olacak. Yani bu durumda bugün toplumda var olduğu gibi işte efendim beyim ya da hanımım bana ihanet etti, beni aldattı, hemen çekeyim onu vurayım tarzında bir şey söz konusu değil. İslam çünkü bunu, insan ömrü belki en önemli şeydir İslam'da. İnsan hayatı İslam'ın en çok değer verdiği şeydir. Çünkü işte Mevlana Hazretleri'nin, şimdi geleceğiz oraya, bahsettiği şey Allah kıskançtır. Neden kıskançtır? Yarattıklarına zarar verilmesini istemiyor Allah. Kendi yarattıklarına başkalarının zarar verilmesini istemiyor. Bu yüzden de Hazreti Peygamber diyor ki evet saat kıskançtır. Ben de kıskancım diyor Hazreti Peygamber. Allah da benden daha kıskançtır. Bu yüzden de ne yapıyor? Kötü olan işlerin hepsini haram etti diyor. Şimdi bakın öyle bir mantığa getiriyor ki Mevlana Hazretleri bizi buraya. Aslında çok akli bir şeydir bu. Sebebi şu. Kıskançlığından dolayı kendi yarattıklarının fıtratının bozulmasına Allah ne yapmıyor? Müsaade etmiyor. Çünkü onu ben yarattım diyor. Onu siz bozmamalısınız diyor. Bu yüzden de o dokuyu bozacak, fıtratı bozacak, tabiatın fıtratını bozacak, tabiatın tabiatını bozacak, insanın fıtratını yani yaratılış özelliklerini bozacak her şeye ne yapıyor? Allah yasak getiriyor. Çünkü en kıskanç olan Allah. Biz de böyle değil miyiz? Biz bir şey yapmışsak eğer onun başkası tarafından ifsad edilmesini razı olabilir miyiz? Ona müsaade edebilir miyiz? Etmeyiz. En çok kendi yaptıklarımızı koruruz. Hatta insanlar genelde babalarından, analarından miras kalan şeyleri kolaylıkla telef ederler. Ama kendi kazandıklarını, zorla kazandıklarını, özellikle zorla kazandıklarını hiç de kolayca harcamak istemezler. Onlara adeta üzerine titrerler ve onu kaybetmek istemezler. İşte Mevlana Hazretleri bakın, insanın basit bir kıskançlığından, İslam'daki yasakların temelinin nereye dayandığını, Hazreti Peygamber'in de bir hadisine dayanarak bize izah etmiş oluyor. Ve bu aslında İslam inancının ve İslam düşüncesinin nasıl akli bir temele de, hem akli hem de duygusal temele de dayandığını bize söylemiş oluyor, anlatmış oluyor. Ve burada Mevlana Hazretleri diyor ki kısaca, Allah'ın yasak ettiği bütün hususlar onun yaratılışını bozduğu için ya da bozacağı için, Allah kendi yaratmış olduğu varlıkları kıskandığı için onları koruma ve kollama altına alıyor. Dolayısıyla bizim Allah'ın dinde yasak etmiş olduğu bir takım şeylere itiraz etmemizin fazlaca bir anlamı yok. Sebebi de nedir? Allah'ın onu kendi yaratmış olduğu şeyi koruma altına almış olmasıdır ve bunu normal anlamamız ve kavramamız lazım. Şimdi hak kıskançlıkta herkesten ileri gittiği içindir ki bütün alem kıskanç oldu. Yani bizim kıskançlıklarımız da aslında Allah'taki var olan o kıskançlıktan kaynaklanan bir şeydir diyor Mevlana Hazretleri aynı zamanda. İşi tersine de çevirmiş oluyor. Yani aşağıdan yukarı gittiğimizde normal insandaki kıskançlık düşüncesinden Allah'ın neden kıskanç olduğunu ve neden yasakları getirdiğini bize izah ediyor. Ama bizdeki kıskançlığın da yine Allah'tan kaynaklandığında ters olarak bize de anlatmış oluyor. Hani bize felsefede okuturlardı fakültelerde, tümden gelim ve tüme varım olarak. Yani her halükarda yukarıdan geldiğinizde de aynı sonuca ulaşıyorsunuz. Aşağıdan geldiğinizde de aşağı ulaşıyorsunuz. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki o can gibidir. Cihan beden gibi. Beden iyiyi kötüyü canın tesiriyle kabul eder. Allah alemlerin canı gibidir. Bizim bedenimiz kendi kendine bir şeyi ne yapamaz bilemez. Bizde bir ruh vardır. Can diyor Mevlana Hazretleri buna. Can diyor ve biz aslında bedenimiz o can tarafından yönetiliyor. Yönlendiriliyor. Bugün bazı insanlar bunun hep beyin tarafından olduğunu söylemiş olsalar da ben her zaman şu misali veriyorum. Yani bilgisayarda nasıl bir yazılım, bir donanım kısmı varsa insanda da benzer bir durum söz konusudur. Çünkü insan kendisinde olmayan bir şeyi var edemez. Kendisinde var olan bir şeye ancak icat edebilir ve ortaya çıkarabilir. İnsan bilgisayar ortaya çıkardığına göre demek ki kendisinde böyle bir şey var. Biraz önce Mesnevi'de okuduğumuzda nasıl ki Allah kıskanç olduğu için insanlara kıskançlığı veriyorsa eğer, aynı şey bizim için de söz konusudur diyoruz ve aslında bahsin tamamını bitiremedik ama burada böylece söylemiş olalım. Özetle söyleyecek olsak Mevlana Hazretleri insandaki kıskançlıktan hareket ederek dindeki yasakların aslında Allah'ın yarattığı varlıkları korumak istemesinden kaynaklandığını, onları kıskandığından, başkalarına zarar vermesini istemediğinden ileri geldiğini bize dile getirmiş oluyor.
Peki, Sayın Osman Kayar, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Thank you.
Mesnevi'den seçmeler.